Yemek odasının bitişiğindeki küçük odaya geçti. O akşam burayı kafasına önceden koymuştu. Odada çok sayıda büyük punç kasesi ve içki şişeleri vardı. Şişelerin olduğu masaya geçti. İkinci bardağı da yuvarladıktan sonra ne sıkıntı, ne tiksinti, ne zamanın tek düzeliği, ne de yaşananların belirsizliği. Bunların hepsi pırıltılı örümcek ağlarının olduğu muğlak bir arka planın ardında kaldı. Olaylar kendiliğinden çözülmeye başladı. Her şey yerli yerine oturdu. O gün yaşadığı bütün sıkıntılar hizaya girdi ve onun verdiği ani bir dağılın emriyle ortadan kayboldu. Sıkıntıların gidişiyle içine işleyen parlak bir simge oluştu. Edith, insanları endişelendirmenin aksine insanların arkasından güleceği, uçarı ve önemsiz bir kız haline geldi. Kız Himmel'in rüyasından kopup gelmiş gibiydi. Himmel'i çevreleyen bu dünyayla gayet uyumluydu. İş başındaki muhteşem hayalperestin kendisi ise ölçülü bir ayyaş olarak bir nevi ölçünün sembolü olmuştu. Sonra bu simgesel ruh hali sona erdi. Üçüncü bardağı da yuvarladıktan sonra içine ateş bastı, hayal gücü kendisini sıcak bir parıltıya teslim etti ve hoş sularda süzülür gibi hissettiği yeni bir evreye geçti. Tam da o an biraz ilerisinde bulunan yeşil çuha kaplı kapıyı ve aralıktan kendisini izleyen bir çift gözü fark etti. Peter heyecanını saklayarak ''Hmm'' diye mırıldandı. Yeşil kapı kapandı, sonra yine açıldı. Bu sefer bir parmak kadar açılmıştı. ''C'' dedi Peter. Kapı olduğu gibi açık kaldı. Peter kesik kesik gelen ve gergin olduğu anlaşılan fısıltılar işitti. Adamın biri ''Ne yapıyor? Oturuyor, etrafına bakınıyor. Basıp gitse iyi eder. Biz de küçük bir şişe daha açalım.'' Peter onu dinlerken bir yandan da sarf edilen sözleri süzgecinden geçiriyordu. ''İşte bu'' diye düşündü. Çok tuhaf. Heyecanlanmıştı, keyfi yerine gelmişti. Gizemli bir şeyle karşılaşmanın verdiği hisleri taşıyordu. Hiç umrunda değilmiş numarası yaparak ayağa kalktı, masanın etrafını dolandı ve sonra birden çuha kaplı kapıyı açtı. Er Rose kendini aniden odanın içinde buldu. Peter baş eğerek selamladı. ''Nasılsınız?'' diye sordu. Er Rose bir ayağını diğer ayağının önüne attı, savaşmaya, kaçmaya ya da anlaşmaya hazırdı. ''İyiyim. Size bir içki ikram edebilir miyim?'' Er Rose ona keskin bir bakış attı, bunun bir iğneleme olup olmadığını sorguluyordu. ''Olur,'' dedi sonunda. Peter sandalyeyi işaret etti. ''Buyurun oturun.'' Parmağıyla yeşil kapıyı gösteren Peter'a ''Orada bir arkadaşım var.'' dedi. ''Tabii ki, çağırsana içeri.'' Peter karşı tarafa geçip kapıyı açtı. Kuşkulu, kararsız ve suçlu gözlerle bakan erkeği içeri aldı. Sandalyeler getirildi ve herkes punç kasesinin etrafındaki yerini aldı. Peter her birine viski doldurduktan sonra tütün tabakasını çıkarıp birer sigara ikram etti. Hafif bir çekimserlikle ikram edilenler kabul edildi. ''Şimdi,'' diye söze başlayan Peter, konuşmasını rahatlıkla devam ettirdi. ''Acaba sorabilir miyim siz beyefendiler, boş zamanlarınızın çoğunu niçin temizlik fırçalarıyla dolu odalarda tembellik ederek geçiriyorsunuz? İnsanlığın pazar günleri haricinde günde 17 bin sandalye üretebilme seviyesine çıkabildiği bir zamanda üstelik.'' Durakladı. Rose Veki ona boş gözlerle bakıyordu. ''Ayrıca söyleyeyim bakalım,'' diye devam etti Peter. ''Bir yerden bir yere su taşınabilmesi için yapılmış şeylerin üzerinde durmayı tercih etme sebebiniz nedir?'' Rose tam da bu noktada homurdanarak konuşmaya katkıda bulundu. Konuşmasını bitirirken ''Son olarak,'' dedi Peter, ''söyler misiniz acaba? Şaşalı şamdanlarla aydınlatılmış böyle bir binada gecenizi loş bir odada oturarak geçirme tercihinizin sebebi nedir?'' Roski'ye baktı, Keith'e Rose'a. Güldüler. Hem de hiç çekinmeden katıla katıla güldüler. Göz göze geldiklerinde kendilerini tutamıyorlardı. Fakat bu adam gülmelerine dahil olmamıştı çünkü kendisine gülünüyordu. Diğerlerine göre böyle konuşan bir adam ya kör kütük sarhoştur ya da sağlam bir deli. Bardağındaki içkisini kafaya diken Peter yenisini doldururken ''Sizler de Yale tayfasındansınız sanırım.'' dedi. Buna da güldüler. ''Ih-ih. O zaman belki de o okulun ucuz bölümündeki Sheffield Bilim Okulu'ndansınızdır diye düşünmüştüm. Bu daha da kötü. O zaman kesin Harvard'lısınızdır. Gazetelerinde dediği gibi menekşe mavisi bu cennette kimliğinizi gizleme taraftarısınız.'' Ki alaycı bir biçimde ''Ih-ih'' dedi. Sadece birini bekliyoruz. Ha diye bağırdı Peter kadehleri doldurmak için ayağa kalktığında. Çok ilginç, yoksa bu beklediğiniz temizlikçi bir kadın mı? Diğer ikisi bu söylenenlere alınmışçasına karşı çıktı. Onları rahatlatmaya çalışan Peter, tamam dert etmeyin dedi, özür dilemenize gerek yok. Temizlikçi bir kadının dünyadaki diğer kadınlardan hiçbir farkı yok. Kipling'in de dediği gibi, sıradan bir kadın ya da Judy O'Grady, soyununca aynı ten nasıl olsa. Kesinlikle dedi ki Rosa göz kırparak. Mesela ben diye devam etti Peter, bardağındaki son damlayı da yuvarlarken. Buraya şımarık bir kızla geldim. Şimdiye kadar gördüğüm en şımarık ve en lanet kız kendisi. Beni öpmeyi reddetti hem de hiçbir nedeni yokken. Önce tabii ki seni öpmek için yanıp tutuşuyorum dediğini düşünmem için elinden geleni yaptı. Sonra da öylece ortada bıraktı. Benle olan ilişkisini kesip attı. Şu yeni neslin geldiği noktaya bakar mısınız? Talihsizlik işte dedi ki. Ne fena bir talihsizlik. Tüh be dedi Rose. Birer tane daha alır mısınız diye sordu Peter. Bir süredir savaşıyoruz dedi ki bir müddet sessiz kaldıktan sonra fakat oldukça uzak diyarlarda. Savaşmak mı? İşte budur dedi Peter yerinde duramıyordu. Onlara gününü göstermek gerek. Bir zamanlar ben de ordudaydım. Bu seferki Bolşevik gençleriyleydi. İşte bu be diye haykırdı Peter. Ağzının suyu akıyordu. Ben de bundan bahsediyorum. Bolşevikleri öldürün, köklerini kazımak gerek. Bizler Amerikalıyız dedi Rose meydan okuyan vatanseverliğiyle güç gösterisi yapıyordu. Elbette öyle dedi Peter. Dünyanın en büyük insan soyuyuz. Hepimiz Amerikalıyız. Birer tane daha için. Birer kadeh daha içtiler. Saat 1'de Delmonico'ya özel bir orkestra geldi. Özel orkestralar günü için bile fazlasıyla özel olan bir orkestra. Orkestra üyeleri kibirli bir edayla piyanonun etrafına dizilip Gemma Say Derneği için müzik yapma yükünü üstlendiler. Orkestranın yönetimini ünlü bir flütçü sağlıyordu. Bir yandan başının üstünde duruyor, diğer yandan da omuzlarıyla şimi dansı yaparak flüt çalıyordu. Bu hareketiyle New York'ta nam salmıştı. Gösteri boyunca tüm ışıklar kapatılıyor, yalnızca flütçünün üzerine vuran spot ışığı kalıyordu. Bir de dans eden kalabalığın üzerinde yanıp sönen gölgeler ve sürekli değişen renkler. Edith sosyetik çıtırların alıştığı o hayal alemine dalıncaya ve bitap düşünceye kadar dans etti. Bu haliyle içkileri yuvarladıktan sonra ateş basan asilzadelere benziyordu. Zihni hissettiği müziğin dalgaları arasında süzülüyordu. Hareketli renklerin durmadan değiştiği o loş ışığın altında, gerçek dışı varlıkları andıran kavalyelerin biri gelip biri gidiyordu. O an bilincini kaybeden Edith için günler dansın başlamasıyla su gibi akıp geçmişti. Birçok adamla çoğu konuda bölük pörçük bir şeyler konuşmuştu. Bir kez öpüştü, 6 kez sevişti. Gecenin erken saatlerinde farklı lisans öğrencileriyle dans etmişti. Fakat şimdi orada bulunan ve diğerlerine oranla daha gözde olan kızlar gibi kendi arkadaş çevresini oluşturmuştu. En azından yarım düzine kadar centilmen onu kendilerine ayırmış ya da seçtikleri diğer güzel kızların arasına onun cazibesini de eklemişlerdi. Düzenli aralıklarla peş peşe gelip kızın muhabbetini yarım bıraktırıyorlardı. Gordon'ı birkaç kez görmüştü. Başını ellerinin arasına almış bir halde, merdivenin ucunda uzun bir süre oturan Gordon'ın donuk bakışları yerdeki sabit bir noktaya takılı kalmıştı. Oldukça mutsuz ve sarhoş görünüyordu. Gel gör ki Edith gözlerini her defasında telaşla başka tarafa çevirerek onu görmezlikten geldi. Yaşananlar sanki çok zaman önceydi. Edith'in aklı durmuş gibiydi. Algıları transa geçmişçesine kapalıydı. Ayakları dans etmeye, sesi konuşmaya yarıyordu. Ne dediği belli olmayan duygusal sohbetlerin içindeydi. Ancak Edith, asil ve mutlu bir sarhoşlukla yanına gelip konuşmasını bölen Peter Himmel'e öfkelenmeyecek kadar yorgun değildi. Burnundan soluyan Edith başını kaldırıp Himmel'e baktı. ''Aa Peter, azıcık sarhoşum da Edith.'' ''Ay çok hoşsun Peter ya, harbiden çok hoş. Böyle davranarak serserileri aratmadığından haberin var mı senin, üstelik benim yanımdayken?'' Edith, Himmel'in baykuş duyarlılığına sahip saçma bir kasıntılıkla sırıttığını görünce, istemeyerek de olsa güldü. Himmel açık yüreklilikle, ''Edith, sevgilim.'' dedi. ''Seni sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?'' ''Ne de güzel söylüyorsun. Seni seviyorum ve senden sadece beni öpmeni istedim.'' diye devam etti üzüntülü bir şekilde. Ne çekinliği kalmıştı ne de utanması. Edith dünyanın en güzel kızıydı onun için. Dünyanın en güzel gözleri ondaydı. Göklerdeki yıldızlar kadar güzel. Ondan özür dilemek istiyordu. Önce onu öpmeye kalkarak haddini aştığı için, sonra da içki içtiği için, fakat kızın kendisine delice sinirlendiğini düşündüğünden dolayı buna cesaret edemiyordu. Kızıl saçlı şişko adam araya girerek Edith'e baktı ve neşeyle gülümsedi. ''Sana eşlik eden birileri var mı?'' diye sordu Edith. ''Hayır, kızıl saçlı şişko adam bir başına gelmişti. Şey, eğer sana çok zahmet olmazsa senden bu gece beni eve bırakmanı isteyebilir miyim?'' Bu aşırı çekingen tavır hoş bir numaraydı sadece. Yoksa Edith kızıl saçlı şişkonun zevkten dört köşe olacağını biliyordu. Zahmet ne demek aman tanrım, bırakırım tabii. Memnuniyetle bunu sen de biliyorsun. Ah, ne kadar teşekkür etsem az, çok tatlısın. Kız kol saatine baktı, 1:30 olmuştu. Tam içinden saatte 1:30 olmuş derken aklına birden erkek kardeşinin öğle yemeğinde kendisine her gece saat 1:30 geçtikten sonraya kadar gazetede çalışacağını söylediği geldi. Edith birden o an yanında bulunan kavalyesine döndü. ''Bu arada Delmonico sokağı ne taraftaydı?'' diye sordu. ''Sokak mı?'' ''Tabii ki 5. caddede.'' ''Çaprazındaki sokaktan bahsediyorum. Hangisiyle kesişiyordu?'' ''Ha, onu soruyorsun. Bir bakalım ne tarafta kalıyormuş?'' ''44. sokakta.'' Tam da Edith'in düşündüğü gibiydi. Henry'nin çalıştığı yer sokağın tam karşısında, köşe başında bir yerde olmalıydı. Edith bir anda oraya geçip ona sürpriz yapmak istedi. Koyu kırmızı opera pelerininin saçtığı ışıkla bir dünya harikası olarak karşısına çıkıp onu biraz neşelendirmekti niyeti. Bu tam da Edith'in yapmaktan mutluluk duyacağı türden bir şeydi. Sıra dışı ve neşeli bir şey. Bu fikir onu etkisi altına aldı ve bir anlık tereddüt etti fakat sonunda bunu gerçekleştirmeye karar verdi. Kavalyesine dönüp tatlı tatlı, ''Saç topuzum düşmek üzere de gidip düzeltebilir miyim?'' ''Tabii ki, çok tatlısın.'' Birkaç dakika sonra kırmızı opera pelerinine sarınan Edith merdivenlerden aşağı koşar adım indi. Bu küçük macera onu öylesine heyecanlandırmıştı ki yanakları al al olmuştu. Kapı ağzında duran iki kişinin yanından hızla geçti. Zayıf çeneli bir garsonla makyajını abartan genç bir kız hararetli tartışıyordu ve sıcak bir Mayıs gecesinin kollarına bıraktı kendini. Makyajını abartan genç kız sert ve keskin bir bakışla Edith'i izledi. Daha sonra zayıf çeneli garsona dönerek tartışmasına kaldığı yerden devam etti. ''Yukarı çıkıp ona burada olduğumu söylerse niye edersin?'' dedi kız cüretkar bir biçimde. ''Yoksa yukarı çıkıp kendim söylerim.'' George sert bir biçimde, ''Hayır, bunu yapamazsın.'' dedi. Kız alaycı bir edayla güldü. ''Yapamam, öyle mi? Şimdi beni iyi dinle. Hayatın boyunca görmüş olabileceğinden daha fazla üniversiteli arkadaşım var benim ve ben de bir o kadar tanınmışımdır. Benimle bir partiye gitmekten memnuniyet duyarlar.'' ''Olabilir, olabilirmiş.'' diye araya girdi kız. Şu az önce koşan kız gibi olanlara ki Tanrı bilir nereye gitti o kız, kimsenin sesi çıkmazken ve herkes elini kolunu sallayarak içeri girebiliyorken benim bir arkadaşımı görmek isteyişim mi sorun oluyor? Hem de böyle ayak iş yerinden başka bir işten anlamayan fakat bu işi bile abartarak yapan bir garson bozuntusu tarafından engellenerek. Kiilerden büyük olanı buraya bak dedi. İşimi kaybetmeye niyetim yok. Şu bahsettiğin arkadaşın seni görmek istemiyordur belki de. Ah, beni görmek isteyeceğinden adım gibi eminim. Her neyse, bu kalabalığın içinde onu nasıl bulabilirim ki? Oralarda bir yerdedir o, dedi kız kendinden emin bir şekilde. Siz oradaki herhangi birine Gordon Sterrett deyin, onlar size gösterir, gençler birbirini tanır. Pile çantasından $1 banknot çıkararak George'un eline sıkıştırdı. İşte dedi kız, şu da rüşvetin, onu bul ve şu mesajımı ilet. Eğer 5 dakika içerisinde aşağıya inmezse ben yukarı çıkacağım. Karamsarlığa düşen George, başını iki yana salladı, bir an için emin olamadı, uzun bir bocalamanın ardından denileni yaptı. Gordon kendisine verilen zamandan daha kısa bir sürede aşağıya indi. Gecenin erken saatlerine göre daha sarhoştu bu kez farklı bir yolla. İçki onun üzerine kabuk bağlamış gibiydi. Kendinden geçmişti ve ayakta sallanıyordu. Ne dediğini anlamak bir hayli zordu. Tok bir sesle, ''İşte Jewel'' dedi. Bak hemen geldim Jewel. Parayı bulamadım, ne yaptıysam olmadı. Para önemli değil diyerek konuyu çat diye kapattı kız. 10 gündür yanıma hiç uğramadın, sorun ne? Oğlan usulca başını iki yana salladı. Ayağa kalkacak halim yoktu Jewel, çok hastaydım. Madem hastaydın niçin beni haberdar etmedin? Para o kadar da umurumda değil. Sen beni umursamayıncaya kadar para konusunu açma gereği bile görmedim. Oğlan yine başını iki yana salladı. Hiç de bile umursamazlık ettiğim yok benim. Yokmuş. 3 haftadır yanıma uğradığın yok. Ancak sarhoş olup ne yaptığının farkında olmadığın zamanlar görünüyorsun bana. Hastaydım Jewel diye yineledi oğlan gözlerini bitkin bir halde kıza çevirerek. Buraya gelip cemiyetteki arkadaşlarınla oynayacak kadar iyisin ama. Akşam yemeği için benimle buluşmaya söz vermiştin ve paranın bir kısmını getireceğini de söylemiştin. Arayıp haber verme zahmetini bile göstermedin. Hiç para bulamadım. Ben bunun önemli olmadığını söylemedim mi az önce? Benim tek isteğim seni görmekti Gordon, fakat gördüğüm kadarıyla sen başkalarını tercih ediyorsun. Kızın bu söylediklerine sert bir şekilde karşı çıktı Gordon. Pekala, al şapkanı da gel o zaman dedi kız. Gordon tereddüt edince kız birden yanına sokulup ellerini oğlanın boynuna doladı. Fısıldayarak benimle gel Gordon dedi. Dövinirize gider birer içki içeriz, oradan da bana geçeriz. Gelemem Jewel. Gelirsin dedi kız üstüne basa basa. Hastalıktan geberiyorum. O halde burada kalıp dans etmemen gerek. Hafiflemenin ve çaresizliğin iç içe geçtiği bakışlarla etrafını süzen Gordon karar veremiyordu. İşte o an kız onu birden kendine çekip yumuşak etli dudaklarıyla öptü. Peki tamam dedi Gordon hüzünlü bir biçimde. Gidip şapkamı alayım. Edith, gökyüzünün açık ve mavi olduğu bir Mayıs gecesi dışarıya çıktığında caddede kimsecikler yoktu. Büyük dükkanların cam mekanları karanlıktı, kapıları demir kalkanlarla örtülü bu loş mezarlar günün son saatlerinin ihtişamını ortaya çıkarıyordu. 42. caddeye şöyle bir baktığında 24 saat açık olan lokantaların birbirine karışmış ışıklarının bulanıklığını gördü. 6. caddenin tepesindeki demir yolu hattından alev saçarak gelen tren gürültüsüyle tüm caddeyi inletiyordu. Caddenin karşı tarafından parıltılı istasyon ışıklarına doğru ilerleyen bu tren soğuk karanlığın içinden rüzgar gibi geçti. 44. sokaksa oldukça sessizdi. Pelerinle iyice sarınan Edith caddenin karşı tarafına fırladı. Yanından geçen asker boğuk bir sesle ''Nereye böyle ufaklık?'' diye fısıldayınca bir hayli gerildi. Bu ses ona çocukluğundaki bir geceyi hatırlatmıştı. Pijamalarıyla yolda yürüdüğü esnada bir köpek esrarengiz bir arka bahçeden havlamıştı ona. Çok geçmeden gideceği yere vardı. 44. sokakta bulunan bu 2 katlı bina diğerlerine nazaran daha eskiydi. Üst kat ışığının açık olması Edith'i oldukça sevindirdi. Dışarıya vuran ışık pencere yanında asılı duran The New York Trumpet tabelasını görebilecek kadar güçlüydü. Karanlık hole girdikten hemen sonra köşedeki merdivenleri fark etti. Daha sonra pek çok çalışma masasının olduğu alçak tavanlı, uzun bir odada buldu kendini. Duvarlar boyunca dosyalanmış gazete nüshaları bulunmaktaydı. İçeride yalnızca 2 kişi vardı. Odanın ayrı uçlarında oturuyorlardı. İkisi de yeşil güneş gözlüğü takmıştı ve masayı aydınlatan tek ışık altında bir şeyler karalamaktaydılar. Edith bir süre ne yapacağını bilmeksizin kapı aralığında bekledi ve her iki adam da aynı anda dönüp ona bakınca erkek kardeşini tanıdı. ''Aa, Edith!'' Adam hemen ayağa kalktı, güneş gözlüğünü çıkarıp kızın yanına geldi, şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, uzun boylu esmer biriydi. Kalın camlı gözlüklerinin altında yatan keskin bakışlı gözler vardı ve genellikle konuştuğu kişinin baş hizasından uzaklara dalardı. Kız kardeşinin kollarından tutarak yanaklarından öptü. Biraz paniklemiş bir halde ''Nereden çıktı bu şimdi?'' diye sordu. Kız heyecanlı heyecanlı ''Karşı taraftaki Delmonico'da balodaydım Henry'' dedi ve ''Seni görmeyi öylesine çok istedim ki dayanamayıp geldim.'' ''Ne iyi ettin gelerek'' dedi adam. Panik hali yerini hızlıca her zamanki durgunluğa bıraktı. ''Ama yine de geç saatlerde dışarıda yalnız kalmaman gerektiğini biliyorsun öyle değil mi?'' Odanın diğer köşesinde oturan adam merakla onları izliyordu. Henry'nin bir el işareti onu da aralarına kattı. Işıltılı küçük gözlere sahip bu adam sarkık vücutlu şişman biriydi. Kravatını çıkarıp yakasını açmıştı. Bu haliyle genellikle pazar günleri öğleden sonra rastlayabileceğiniz orta batılı bir çiftçiyi anımsatıyordu. ''Bu benim kız kardeşim'' dedi Henry. beni görmek için uğramış. Nasılsınız dedi şişman adam gülümseyerek. Ben Bartolomeo, Bayan Bradin. Kardeşiniz adımı unutalı çok oluyor biliyorum. Edith nazikçe güldü. Aslında diye devam etti, burada o kadar da güzel bir yere sahip değiliz öyle değil mi? Edith odaya şöyle bir baktı. Oldukça iyi görünüyor dedi. Bombaları nerede saklıyorsunuz? Bartolomeo gülerek bombalar mı? Dedi. İşte bu harika. Bombalar. Kızın ne dediğini duydun mu Henry? Bombaları sakladığımız yeri soruyor. Söylesene bu çok iyi değil mi? Edith boş bir masanın üzerine zıplayarak oturdu ve asılı duran ayaklarını sallandırdı. Erkek kardeşi de hemen onun yanına bir sandalye çekti. Söyle bakalım diye sordu dalgın bir şekilde. Nasıl buldun bu New York gezisini? Fena değil. Pazar gününe kadar Hoyt'larla birlikte Biltmore'da olacağım. Yarın öğle yemeğine gelmeyi düşünmez misin? Kardeşi bu teklifi bir müddet düşündü. Aslına bakarsan çok işim var diyerek teklifi geri çevirdi. Ve bir de kadınların toplaştığı buluşmaları sevmiyorum. Pekala dedi kız hiç diretmeden. O zaman öğle yemeğini baş başa yiyelim. Çok daha iyi. 12 gibi ararım seni. Bartolomeo'nun masasına dönmek için can attığı belliydi fakat azıcık hoşbeş etmeden ayrılmanın kabalık olacağını düşündü. Şey dedi utanarak, iki kardeş ona doğru döndü. Şey, biz akşama doğru oldukça ilginç bir ana tanık olduk da. İki adam göz göze geldi. Keşke biraz daha erken gelseydin diye devam etti Bartolomeo. Cesareti yerine gelmişti. Her zamanki vodvillerden biri sahnelendi burada. Ciddi misin? Bir serenat dedi Henry. Pek çok asker aşağıda sokakta toplanıp bizim tabelaya doğru bağırıp çağırdı. Aa neden ki? Diye sordu kız. Kalabalık bir grup işte, dedi Henry dalgın dalgın. Kalabalıklar arkalarından uğultularını da getiriyor. Başlarında onlara öncülük eden birileri yoktu. Yoksa şanslarını zorlayıp buraya kadar gelir, etrafı talan ederlerdi. Tekrar Edith'e dönen Bartolomeo, evet dedi. Keşke daha erken gelseydin. Bu kadar lafın yeterli olduğunu düşünmüş olsa gerek ki birdenbire arkasına dönüp masasına doğru yürüdü. Edith erkek kardeşine, askerlerin tümü sosyalizme karşı mı yani yalnızca size şiddetle saldırıyorlar öyle değil mi? Diye sordu. Henry güneş gözlüğünü takıp esnedi. İnsan evladı uzun bir yol kat etti, dedi. Gelişi güzel bir şekilde fakat her nasılsa bazılarımız geriden geliyor. Askerlerin çoğu ne istediklerini bilmiyor, neyi sevdiklerini ya da neden nefret ettiklerini de. Her zaman bir güruh halinde dolaşırlar. Gösteri yapmaları bir zorunluluk sanki. Bu sefer de bize sardılar. Bu gece kentin her yerinde isyan vardı. Biliyorsun ki bugün 1 Mayıs. Ciddi derecede zarar verdiler mi? Yok canım, dedi Henry küçümseyerek. Akşam saat 9 gibi 20-25 kişilik bir grup sokakta toplandı ve yukarıya bakıp kükremeye başladılar. Oo, dedi kız. Konuyu birden değiştirdi. Beni gördüğüne sevindin mi Henry? Aa, tabii. Hiç öyle görünmüyorsun da. Sevindim. Beni boş gezenin boş kalfası olarak gördüğünü düşünüyorum. Dünyanın en kötü kelebeği gibi olduğumu falan. Henry güldü. Hiç öyle düşünmüyorum. Gençken keyfini çıkar hayatın. Hem neden öyle düşünüyorsun ki? Bilgiçlik taslayan ukala gençlerden biri gibi mi duruyorum? Hayır. Kız bir süre bir şey diyemedi. Ama bir şekilde katıldığım partinin sizin yapmaya çalıştığınız şeylerden ne kadar da farklı bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Biraz saçma görünüyor öyle değil mi? Ben bir parti eğlencesinden gelirken siz burada öyle partilerin bir daha gerçekleşmemesi adına çalışıyorsunuz. Tabii düşünceleriniz hayata geçerse. Ben böyle düşünmüyorum. Sen daha gençsin. Sana nasıl davranman gerektiği öğretildiyse öyle davranıyorsun. Devam et, keyfini çıkar tamam mı? Edith'in masadan aşağı sallandırdığı ayakları durdu. Sesi biraz daha az çıktı. Keşke sen de Harrisburg'a dönsen ve keyfini çıkarabilsen. Doğru yolda olduğundan emin misin? Senin ne güzel çorapların varmış öyle, diye sözünü kesti Henry. Bunlar da ne böyle? Nakışları var diye yanıtladı kız aşağıya bakarak. Çok şirin değiller mi? Eteğini kaldırdı, ipek çorapları, narin baldırları ortaya çıktı. Yoksa ipek çoraplara uygun görmüyor musun? Yavaş yavaş kızmaya başlayan Henry kıza sertçe baktı. Seni bir şekilde eleştireceğimi kanıtlamak için mi uğraşıyorsun Edith? Hiç de değil. Kız durakladı. Bartolomeo sızlanmaya başlamıştı. Kız arkasını döndüğünde onun masasından kalkmış olduğunu gördü. Pencerenin önünde duruyordu. Neler oluyor? Diye sordu Henry. İnsanlar, dedi Bartolomeo, bir an duraksadıktan sonra, 6. caddeden buraya doğru akın ediyorlar. İnsanlar mı? Şişman adam burnunu cama dayadı. Aman tanrım, bunlar asker, dedi üstüne basa basa. İçimden bir ses geri geleceklerini söylüyordu. Edith masadan indi, pencerenin önünde duran Bartolomeo'nun yanına koştu. Heyecanlanmış bir şekilde, çok kalabalıklar, dedi. Henry, buraya baksana bir. Henry gözlüklerini şöyle bir düzeltti fakat yerinden kalkmadı. Işıkları kapatsak mı ki acaba, diye sordu Bartolomeo. Gerek yok, birazdan giderler. Pencereden aşağıya bakan Edith, gitmiyorlar, dedi. Gitmek akıllarının ucundan dahi geçmiyor. Daha başka gelenler de var. Şuraya bak, 6. caddenin köşesinden dönen kalabalığa. Kız, sokak lambasının sarıdan kızıla dönen parlaklığında ve mavi gölgelerin ardında adamların oluşturduğu kalabalığın kaldırıma taştığını görebiliyordu. Birçoğu üniformalıydı, bazıları ayık, bazıları coşkulu ve sarhoştu. Kendilerini anlamsız bir yaygaraya kaptırmışlardı. Henry ayağa kalktı ve pencerenin önüne gitti. Arkadan vuran ışığın etkisiyle uzun silüeti cama yansıyınca bağırışlar sağlam bir haykırışa dönüştü. Bununla birlikte çılgın kalabalık çiğneme tütünü parçalarını, sigara kutularını, hatta madeni paraları ve küçük mermileri fırlatarak pencereyi yaylım ateşine tuttular. Bu tantana körüklü kapının açılmasıyla üst kata taşındı. ''Yukarı çıkıyorlar!'' diye bağırdı Bartolomeo. Edith endişe dolu bakışlarla Henry'e baktı. ''Yukarı geliyorlar Henry!'' Aşağıdaki holden gelen sesler odanın içini dolduruyordu. ''Allah'ın belası sosyalistler! Alman uşakları! İkinci kat ileri! Elinizi çabuk tutun!'' O puşlara günlerini! Sonraki 5 dakika rüya gibiydi. Edith ansızın kopan bu yaygaranın bir yağmur bulutu gibi üstlerine çöktüğünün farkındaydı. Merdivenlerden gelen onlarca ayak sesinin gürültüsü ortalığı ayağa kaldırmıştı. Henry kızın kolundan tuttuğu gibi odanın arka tarafına sürükledi. Sonra kapı açıldı, adamlar odanın içine paldır küldür girdi. Liderlik edenler değil tabii, önde bulunanlar. ''Selamlar, bööö!'' ''Gece geç saate kadar ayaktasınız, öyle mi?'' ''Sen ve kız arkadaşın, lanet olsun size.'' Edith, zil zurna sarhoş olan iki askerin öne doğru itildiğini fark etti. Ayakta zor duran bu iki askerden biri kısa boylu esmerdi, öteki uzun boylu ve zayıf çeneli. Henry öne doğru atılıp ellerini kaldırdı. ''Arkadaşlar!'' dedi. Gürültü bir an kesildi, onun yerini homurdanmalar aldı. Arkadaşlar! Diye yeniden bağırdı Henry. Gözlerini insanların üzerinden uzak bir noktaya dikmişti. Bu akşam buraya zorla girerek kendinizden başka kimseye zarar vermiyorsunuz. Zenginmişiz gibi bir halimiz mi var? Almanlar gibi mi duruyoruz? Tüm içtenliğimle sizlere soruyorum. Kes sesini! Öyle durmuyorsunuz. Yanındaki hanım arkadaş kim, sen onu söyle. Sivil kıyafetli bir adam masanın üstünü karıştırırken eline geçen bir gazeteyi sallamaya başladı. ''İşte bakın!'' diye bağırdı. Savaşı Almanların kazanmasını istemişler. Merdivenlerden taşan yeni bir insan dalgası odanın içini adamlarla doldurdu. Bu yeni gelenler odanın arka tarafında duran Betty Benz'e atmış küçük grubu kuşatma altına almıştı. Edith zayıf çeneli uzun boylu askerin hala ön saflarda olduğunu gördü. Kısa boylu ve esmer olan ortalıkta yoktu. Kız yavaş yavaş geri çekildi, açık pencereye doğru yaklaştı. Akşam serinliğinin tenine değen temiz havasını hissetti. Sonra odada bir hengame çıktı. Kız askerlerin öne doğru akın ettiğini fark etti. Şişman adamın sandalyeyi havada sallandırdığını görür gibi oldu. Birden ışıklar söndü. Sert kumaşların altında duran insanların sıcak bedenlerinin baskı yaptığını hissetti. Ezip geçen ayak sesleri, bağırışlar ve nefes nefese kalmış soluk sesleri kulağını delecek gibiydi. Birden biri çıkıp sendeleyerek yanına geldi, yan tarafa doğru ilerledi ve ani bir hareketle çaresizce açık pencereden aşağı bıraktı kendisini. O korku dolu çığlık büyük kargaşanın içerisinde kesik kesik azalarak sonunda duyulmaz oldu. Edith, arka binadan yansıyan cılız ışığın etkisiyle bu kişinin zayıf çeneli, uzun boylu asker olduğu izlenimine kapıldı. Edith'in içi şaşırılacak derecede öfkeyle doldu. Kollarını deli gibi sallayarak gözü dönmüşçesine kavganın en yoğun olduğu yere doğru gitti. Homurdanmalar, küfürler ve indirilen yumrukların tok sesleri havada uçuşuyordu. Çılgına dönmüşçesine Henry diye bağırdı, Henry. Dakikalar sonra birdenbire odada başkalarının da olduğunu hissetti. Kalın, tehditkar ve emredici bir ses duydu, sarı ışık ışınlarını gördü, kavga gürültünün içinde etrafı tarayan ışınlar. Bağırmalar giderek seyrekleşti, boğuşmalar arttı ve sonra durdu. Birden ışıklar açıldı ve oda sağa solu coplayan polislerle doldu. Kalın ses bağırıyordu. ''Hadi hemen, hadi, hadi!'' Daha sonra ''Kesin sesinizi ve çıkın buradan, hadi!'' Oda bir lavabo gibi boşalmış görünüyordu. Bir köşede düşman konumundaki bir askerle boğuşan bir polis, onu serbest bırakıp kapıya doğru yaka paça sürükledi. Kalın sesli adam konuşmaya devam etti. Edith bu sesin kapının yanında duran boğa enseli polis şefine ait olduğunu fark etti. ''Hadi canım sen de, hayatta inanmam. Askerlerinizden biri arka pencereden atlayarak kendini öldürdü, öyle mi?'' ''Henry!'' diye bağırıyordu Edith. ''Henry!'' Önünde duran adamın sırtını delicesine yumrukluyordu. Diğer iki adamın arasına girdi, bağıra çağıra kavga ederek masanın yanında yerde oturan, yüzü sapsarı olmuş kişinin yanına gitmek için kendine yol açıyordu. ''Henry!'' diye haykırdı. ''Neyin var, ne oldu sana, böyle canını yaktılar mı?'' Henry'nin gözleri kapanmıştı. ''Ah!'' dedikten sonra başını yukarı kaldırıp tiksinerek ''Bacağımı kırdılar!'' dedi. ''Tanrım, tam bir aptallar!'' ''Hadi bakalım!'' diye bağırdı polis şefi. ''Hadi, hadi!'' 59. Sokak Charles Restoranı her sabah saat 8'de diğer restoranlardan farklı bir görünüme sahip olur. Bunun tek nedeni mermer masalarının genişlikleri ya da tavalarının parlaklık derecesi değildir. Orada yardıma muhtaç insanların oluşturduğu bir kalabalıkla karşılaşırsınız. Gözlerinden uyku akar. Diğer yardıma muhtaç insanlarla göz göze gelmemek için dümdüz önlerindeki yemeğe bakarlar. Fakat 59. sokaktaki Charles Restoranı'nın 4 saat önceki hali, Oregon'un Portland'ındaki Charles Restoranı'ndan tutun da Maine'in Portland'ındakine kadar tüm Charles Restoranlarından oldukça farklıdır. İçeriye giren herhangi bir kişi kabare kızlarından, koleji yeni yetmelere, sosyetik güzelleri, hovardalara ve hatta fahişelere kadar birçok farklı sesin restoranın soluk fakat temiz duvarlarına hayat kattığının farkına varacaktır. Bu farklılıkların birleşimi, neşesi ve canlılığıyla ünlü Broadway'i ve hatta 5. caddenin dinamikliğini aratmıyordu. Restoran 2 Mayıs sabahı hiç olmadığı kadar kalabalıktı. Mermer kaplı masaların yüzeyleri uçarı kızların heyecanlı yüzleriyle kaplanmıştı. Her biri şahsına özel köylere sahip babaların kızlarıydı. Büyük bir iştah ve zevkle kara buğday keki ve omlet yiyorlardı. Bu onlar için aynı yerde 4 saat sonra tekrarlanması mümkün olamayacak bir hünerdi. Kalabalığın çoğu Delmonico'da düzenlenen Gemma Say balosundan geliyordu. Aralarında gece yarısı şovundan çıkmış kabare kızları da vardı. Yan taraftaki bir masaya oturmuş gösteri sonrası makyajlarımızı keşke biraz daha silseydik diye hayıflanıyorlardı. Sağda solda gezinen pasaklı, fare kılıklı, oraya hiç mi hiç ait olmayan tipler canlarından bezmiş bir halde ağızları açık bu kelebekleri izliyorlardı. Ama öyle sıkıcı tipler azınlıktaydı. O gün 1 Mayıs'ın ertesi sabahıydı, kutlamalar tüm havasıyla devam ediyordu. Ayık olsa da sersemliği devam eden Gus Rose, bu pasaklı tiplerden biri sayılabilirdi. O geceki ayaklanmadan sonra kendisini 44. sokaktan 59. sokağa nasıl atmıştı, olanları zar zor hatırlıyordu. Carol Kay'in cesedinin ambulansa konulup götürüldüğünü görmüş, sonrasında 2-3 askerle birlikte şehri turlamıştı. 44. sokakla 59. sokak arasında bir yerlerde başka askerler bazı kadınlarla karşılaşıp ortadan yok olmuşlardı. Rose Columbus Circle'a kadar etrafı dolaşmıştı. Canı tam da kahve ve tatlı çörek çekiyorken Charles Restoranı'nın parıltılı ışıklarına kapıldı, içeri girip oturdu. Rose kendini akıl almaz muhabbetlerin ve yüksek sesli kahkahaların ortasında buldu. Başlarda buna bir anlam veremese de 5 dakikalık bir sersemlikten sonra bunun eğlenceli bir partinin arda kalan kısmı olduğunu anladı. Yerinde duramayan kıpır kıpır neşeli bir delikanlı, herkesle akrabaymış gibi masaların arasında insanlara selam vererek dolaşıyor, önüne kim geldiyse tokalaşıp ayaküstü yerli yersiz espriler yapıyordu. O sırada havaya kaldırdıkları ellerinde yumurtalar ve kekler taşıyan telaş içindeki garsonlar ona içlerinden küfretmiş, çarpıp geçmişlerdi. Rosa mekanın en ücra köşesinde göze batmayacak bir masada oturmuş etrafı izliyordu. Güzellik sirkini aratmayan bu sahne onun için oldukça renkli ve eğlenceliydi. Birkaç dakika geçtikten sonra Rose karşı çaprazında sırtları kalabalığa dönük bir şekilde oturan çiftin aslında o kadar da sıradan olmadığını yavaş yavaş fark etmeye başladı. Adam sarhoş olmuştu, üzerinde smokin vardı. Kravatının ağzı yüzü kaymıştı, gömleği ise şarap ve su lekeleriyle doluydu. Donuk, kan çanağına dönmüş gözlerini tuhaf bir şekilde bir uçtan diğer uca gezdiriyordu. Nefes yetmezliği var gibiydi. Felekten güzel bir gece çalmış diye düşündü Rose. Kadın adama göre biraz daha ayıktı, kara gözleri ve al al olmuş yüzüyle oldukça güzeldi. Keskin bakışlarını arkadaşının üzerinden ayırmıyordu. Zaman zaman ona doğru eğilip hararetli hararetli bir şeyler fısıldıyordu. Adamsa ya başını ağır ağır öne eğerek cevap veriyordu ona ya da oldukça itici ve tiksindirici bir hareketle göz kırpıyordu. Rose bir müddet oturduğu yerde sersem sersem onları izledi. Ta ki kadın dönüp de ona kızgın bir bakış fırlatıncaya kadar. Gözlerini hemen masalarda uzun uzun gezinti yapan ve göze en çok batan şen şakrak kalabalığa çevirdi. Rose Delmonico'da saçma bir şekilde eğlendiği delikanlıyı onların arasında görünce bir hayli şaşırdı. Onu görünce anlaşılması güç bir duygusallık ve saf bir korkuyla Key'i düşünmeye başladı. Key ölmüştü, 10 metre yüksekten aşağı düşerek karpuz gibi yarılmıştı. İyi adamdı lanet herif diye geçirdi içinden Rose. Harbiden de iyi adamdı, ondaki de ne şanssızlık ama. Masaları dolaşan ekip Rose'a doğru yaklaşmıştı. Eğlencelerine onun oturduğu masayla yan tarafındaki masa arasında devam ettiler. Tanıyıp tanımadıkları kim varsa aynı samimiyetle laf atıp şakalaşıyorlardı. Rose birden çıkık dişli sarışın birinin durup karşı tarafta oturan kadın ve erkeğe sallanarak baktığını ve başını iki yana sallayarak onları kınadığını gördü. Gözleri kan çanağına dönmüş olan adam kafasını kaldırıp baktı. Gordy dedi kalabalığın arasındaki çıkık dişli adam. Gordy, gömleği lekelerle dolu olan adam merhaba diye karşılık verdi. Çıkık dişli adam karşısındaki çifti tehdit edercesine parmağını salladı ve kadına lanet okurcasına soğuk bir bakış fırlattı. Ben sana ne demiştim Gordy? Gordy oturduğu yerde kımıldadı. Cehenneme kadar yolun var dedi. Dean orada durup parmağını sallamaya devam etti. Kadın sinirlenmeye başladı. Sert bir şekilde ''Çekil git şuradan!'' diye bağırdı. ''Sarhoşsun sen, it gibi sarhoş!'' Parmak sallamayı bırakan Dean, ''O da sarhoş!'' dedi, Gordon'ı kastediyordu. Peter Immel salınarak geldi, baykuşu andıran haliyle nutuk atmaya meyilliydi. ''Şşş, buraya bakın!'' diye başladı sözüne. Çocukların arasındaki önemsiz bir anlaşmazlığı çözmek üzere çağrılmıştı sanki. ''Derdiniz ne sizin?'' Joel sert bir şekilde ''Arkadaşını götür buradan!'' dedi. Bizi rahatsız ediyor. Ne dedin? Beni duydun diye bas bas bağırdı kız. Şu sarhoş arkadaşını buradan götürmeni söyledim. Kızın bağırışı bütün restoranı inletmişti. Bunun üzerine bir garson koşarak geldi. Lütfen biraz sessiz olun. Şu adam sarhoş dedi kız. Bizi rahatsız ediyor. Suçlanan adam al işte Gordy diye üsteledi. Ben sana ne demiştim? Garsona dönerek Gordy ile biz arkadaşız. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum, öyle değil mi Gordy? Gordy kafasını kaldırıp baktı. Yardımcı olmak mı? Yok öyle bir şey. Joel birden ayağa kalktı, Gordy'nin koluna girerek ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Ona yaslanarak, hadi Gordy diye fısıldadı. Hadi buradan çıkıp gidelim, bu adam zil zurna sarhoş. Gordon kızın kendisini ayağa kaldırmaya çalışmasına ses etmedi. Kapıya doğru yol aldılar. Joel birden durdu ve döndü. Gitmelerine neden olan kişiye seslendi. ''Senin ne mal olduğunu biliyorum.'' dedi öfkeyle. ''İyi arkadaşmışsın da bilmem ne. Senin ne haltlar karıştırdığını anlattı bana.'' Daha sonra Gordon'ın koluna girerek meraklı kalabalığın içinden geçip hesabı ödedikten sonra ayrıldılar. Onlar gittikten sonra garson Peter'a ''Artık oturabilirsiniz.'' dedi. ''Ne dedin, oturayım mı?'' ''Evet, ya oturun ya da çıkın.'' Peter Dean'e döndü. ''Hadi gel.'' dedi. ''Şu garsonu bir güzel dövelim.'' ''Olur.'' Garsonun üstüne doğru yürüdüler. Yüz ifadeleri oldukça sertti. Garson geri adım attı. Peter aniden yanındaki masanın üzerinde duran tabağa uzandı ve bir avuç yiyecek alarak havaya fırlattı. Yiyecek bir parabol gibi yavaş yavaş alçalarak çevredeki insanların başına kar taneleri halinde yağdı. "Hey, sakin ol! Dışarı atın şunu! Otur Peter! Kes şunu!" Peter güldü ve başıyla selamladı. "Hanımlar ve beyler, bu nazik alkışınız için teşekkür ederim. Eğer aranızdan biri bana biraz daha yiyecek ve uzun bir şapka verirse oyunumuza devam edebiliriz." Bar fedaisi koşarak geldi. "Dışarı çık," dedi Peter'a. "Hayatta olmaz." Dean kızgın bir şekilde araya girerek, "O benim arkadaşım," dedi. Garsonlar toplanmaya başladı. "Dışarı atın şunu." "Gitsek iyi olur Peter." Kısa bir boğuşmadan sonra ikisi köşeye sıkıştırılarak kapının önüne kondular. "Şapkamla paltom içeride kaldı," diye bağırdı Peter. "İyi, git al, çok oyalanma." Bar fedaisi onu serbest bıraktıktan sonra Peter yüzünde kurnazlığın sinyalini veren gülünç bir ifadeyle hemen diğer masaların yanına koştu. Orada alay edercesine katıla katıla güldü ve çileden çıkan garsonlara nanik yaptı. "Biraz daha durmam gerektiğini düşünüyorum," diye bağırdı. Kovalamaca başladı. Garsonlar iki ayrı kola ayrıldı. Dört kişi bir tarafa, diğer dördü öbür tarafa. Dean garsonların ikisini ceketlerinden tuttu. Böylece Peter'ın yakalama işlemi bir sonuca bağlanamadan başka bir mücadeleye başlandı. Ancak bir şeker kasesi ve birkaç kahve fincanı devrildikten sonra Peter'ı yakalamayı başardılar. Peter kendisiyle beraber götürmek üzere bir tabak daha esrar alıp polise atmak isteyince kasanın yanında yeni bir tartışma meydana geldi. Restorandaki herkesin hayranlık dolu bakışlar attığı ve uzun uzun "ah, ah" diye iç geçirdiği başka bir olay, Peter'ın ayrılırken yol açtığı karışıklığı gölgede bıraktı. Mekanın vitrin camı koyu maviyle kaplanmıştı. Maxfield Parish mehtabının rengiydi bu. Birden restoranın içine dalacakmış gibi camı baskılayan bir görüntüye sahipti. Columbus Circle'da gün ağarmıştı. Büyüleyici ve nefes kesen gün doğumu bir yandan ölümsüz Kristof'un muazzam heykelinin ihtişamını ortaya çıkarırken diğer yandan da sarı elektrik ışığıyla tuhaf ve esrarengiz bir biçimde iç içe geçmişti. Nüfus sayım memuru Bay Giriş'le Bay Çıkış'ın isimlerini listeye yazmamıştı. Onları nüfus kayıt defterinde, doğum, evlilik, ölüm kütüklerinde ya da bakkal defterlerinde aramaya çalışırsanız zamanınızı boşa harcarsınız. Kayıtsızlık onları hapsetmişti. Yaşadıklarını gösteren deliller mahkemede kabul görmeyecek derecede muğlak ve karanlıktı. Yine de gerçeklere tanık olmuş bir kişi olarak ben size onların yaşadıklarını, nefes aldıklarını, isimlerini seslenenlere yanıt verdiklerini ve kendilerine özgü hayat dolu kişiliklerinin enerjisini etraflarına yaydıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. O kısa yaşamları süresince, o büyük milletin büyük caddelerinde yerel kıyafetleriyle dolaştılar. Onlara gülenler, hakaret edenler, onları kovanlar ve onlardan kaçanlar oldu. Daha sonra bu dünyadan göçüp gittiler. Onlardan bir daha söz edilmedi. Mayıs ayı günlerinden bir gün, şafak sökmek üzereyken, bir taksi Broadway Caddesi'nden aşağı doğru rüzgar gibi geçti ve arabanın içinde varlıkları belli olmayan Bay Giriş ve Bay Çıkış'ın ruhları oturuyordu. Christopher Columbus heykelinin arkasından gökyüzünü birdenbire renklendiren mavi ışıktan bahsederken şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı ve hayretler içinde sabah erkenden kalkmış, solgun yüzlü yaşlı insanların gri bir gölün üzerinde havaya uçuşan kağıtlar gibi caddede sürüklendiklerini gördüler. Chase restoranındaki bar fedaisinin saçmalığından tutun da hayat denen meşgalenin saçmalığına varıncaya kadar her konuda hemfikirdiler. Gün doğumunun kor gibi yanan ruhlarında uyandırdığı mutluluk duygusu başlarını döndürmüştü. Gerçekten de o kadar mutlu, o kadar taze ve coşkulu bir hayat sevincine sahiptiler ki bunu bağırarak duyurma niyetindeydiler. Ellerini megafon yaparak "Yihuu!" diye bağırdı Peter. Dean de aynı derecede önemli ve sembolik bir haykırışa katıldı ona. Bu haykırışın tınısı anlamsızlığından geliyordu. "Oho! Oley! Oho! Ohoho!" 53. sokakta bir otobüs, otobüsün içinde de küt ve siyah saçlı güzel bir kız vardı. 52. sokakta da yana kaçıp kurtulan bir çöpçü vardı. Acı ve keder dolu bir sesle Önünüze baksanıza be!" diye bağırmıştı. 50. sokakta bembeyaz bir binanın önündeki bembeyaz bir kaldırımda oturan bir grup adam dönüp onlara bakmış ve "Parti çocukları!" diye bağırmıştı. Peter 49. sokakta Dean'e dönerek "Ne güzel bir sabah!" dedi ciddi bir biçimde. Baykuş gözüne benzeyen gözlerini kısmıştı. Muhtemelen öyle. "Gidip bir yerde kahvaltı mı etsek ne dersin?" Dean kabul etti ve ekledi. "Kahvaltı ve içki." "Kahvaltı ve içki" diye tekrarladı Peter ve birbirlerine bakıp kafa sallayarak onayladılar. "Bu çok mantıklı." Sonra kahkahayı bastılar. "Kahvaltı ve içki aman tanrım. Ne alakası varsa artık," dedi Peter. "İkisini birlikte getirmezler mi sence?" "Boş ver, getirtiriz. Zorla güzellik olur. Kazanan mantık olur." Taksi birden Broadway'i kesen sokağa saptı ve yol boyu devam etti. Sonra mezar benzeri büyük bir binanın önünde durdu. "Neden durduk?" Taksici onlara buranın Delmonico's olduğunu söyledi. Bu oldukça kafa karıştırıcıydı. Sağlam kafayla düşünmek için birkaç dakika harcadılar. Eğer böyle bir emir verildiyse bunun bir nedeni olmalıydı. "Paltoyla alakalıydı," dedi taksici. İşte buydu. Peter'ın paltosuyla şapkası. Onları Delmonico'da bırakmıştı. Konunun bu olduğuna karar verince taksiden indiler ve kol kola girip girişe doğru ilerlediler. Taksici, "Hey!" diye bağırdı. "Ne var? Paramı ödeseniz iyi olur." Oldukça şaşıran ikili kafalarını sallayarak bunu reddetti. "Sonra öderiz, şimdi değil. Emirleri biz veririz, burada bekle." Taksici buna karşı çıktı. Parasını şimdi istiyordu. Büyük irade sahibi adamların küçümseyici lütufkarlığıyla taksicinin parasını ödediler. Peter içeride karanlık ve hiçbir şeyin olmadığı eşya odasında paltosunu ve şapkasını elleriyle yoklayarak boşu boşuna aradı. Galiba gitmiş biri onu çalmış. Çok bilmiş öğrencilerden biridir. Hepsi mümkün. Dean asil bir şekilde, "Neyse boş ver," dedi. "Ben de benimkini buraya bırakacağım. Böylece ikimiz aynı giyinmiş oluruz." Paltosunu ve şapkasını çıkardı ve tam onları asacağı sırada fıldır fıldır dönen gözlerine iki odanın kapısında da asılı duran karton tabelalar ilişti. Sol tarafındaki kapının üzerinde büyük siyah harflerle "giriş", sağ tarafındaki kapıdaysa en az diğeri kadar gösterişli harflerle yazılmış "çıkış" sözcüğü yazıyordu. "Baksana!" diye sevinçle bağırdı. Peter arkadaşının işaret ettiği yere baktı. "Ne? Şu tabelalara baksana, hadi gel çıkaralım şunları." "İyi fikir. Belki de oldukça değerli, eşi benzeri bulunmayan tabelalardır, belki bir işe yarar." Peter sol taraftaki tabelayı yerinden çıkardı, onu kendi üzerinde bir yere saklamaya çalıştı. Tabelanın bir hayli büyük olması işi zorlaştırıyordu. Aklına bir fikir geldi. Merak uyandıran bir eda ile arkasına döndü. Coşkulu bir şekilde kendi etrafında döndükten sonra kollarını onu hayranlıkla izleyen Dean'e uzattı ve bedenini gözler önüne serdi. Tabelayı yeleğinin içine sokmuştu. Gömleğinin önünü tamamıyla kaplıyordu. Sonuç itibarıyla gömleğinin önünde kocaman siyah harflerle "giriş" yazmaktaydı. "Vay be!" diye neşeyle bağırdı Dean. "Bay Giriş!" Kendisi de aynı şekilde yerleştirdi tabelasını. Zafer kazanmışçasına "Bay Çıkış!" diye bağırdı. "Bay Giriş, Bay Çıkış'la karşılaşır." Birbirlerine doğru adım atıp tokalaştılar. Sonra yine bir gülme krizi tuttu bunları. Sevinçten katıla katıla gülerken ayakta durmakta zorlanıyorlardı. "Belki de tıka basa kahvaltı ederiz. Hadi gidelim, Komodor'a gideceğiz." Kapıdan kol kola çıktılar. 44. sokağa sapıp Komodor'un yolunu tuttular. Dışarı çıktıkları an kaldırımda ilgisizce dolanan kısa boylu esmer bir asker dönüp bunlara baktı. Onlara bir şey söyleyecekmiş gibi davrandı. Fakat oğlanlar onu tanımazlıktan gelince utandı. Oğlanların sallana sallana sokağın aşağısına doğru inmelerini bekledi. Aralarında 40 adımlık bir mesafe yarattıktan sonra onları takip etmeye başladı. Kendi kendine kikirdiyor, içinden tekrar tekrar "İşte bu inanılmaz!" diyordu. Gerçekleşmesini heyecanla beklediği şeyler vardı. O sırada Bay Giriş ile Bay Çıkış ise yapacakları şeylerle alakalı sohbet ediyorlardı. "İçki isteyeceğiz, kahvaltı isteyeceğiz, biri olmadan diğeri de olmaz, ikisi ayrılmaz bir bütün. İkisini de istiyoruz." "İkisini de." Ortalık iyice aydınlanmıştı. Yoldan geçen insanlar bu ikiliye meraklı gözlerle bakıyordu. Bir tartışma içinde oldukları belliydi ve ikisi de bu durumdan büyük keyif alıyordu. Arada öyle bir kahkaha krizine giriyorlardı ki gülmekten birbirlerine kenetlenmiş adeta iki büklüm oluyorlardı. Komodora vardıklarında onları uykulu gözlerle karşılayan kapıcıyla birkaç nükteli söz alışverişinde bulunduktan sonra biraz zorlanarak döner kapıyı çevirdiler. Kimseciklerin olmadığı ürkütücü bir lobiden geçip yemek salonuna ulaştılar. Ne yapacağını bilemeyen garson onlara oturmaları için kuytu köşedeki bir masayı gösterdi. Yemek listesini çaresizce incelediler. Listede yazan şeyleri birbirlerine söyleyip şaşkınlık içinde mırıldanıyorlardı. Peter sitemkar bir edayla "Burada içki göremiyorum," dedi. Garson bir şeyler geveledi ağzında. "Bakın tekrar ediyorum," dedi Peter büyük bir metanet ve hoşgörüyle. "Bu listede nedeninin açıklanmadığı bir içki eksikliği var ve bu durum hiç hoş değil." Dean kendinden emin bir şekilde "Dur bakalım," dedi. "Şimdi halledeceğim." Garsona dönerek "Bize yemek listesini endişeyle gözden geçirdi. "Bize bir şişe şampanya getir. Belki bir de jambonlu sandviç." Garson kuşkuyla baktı. Bay giriş ve bay çıkış aynı anda "Getirsene!" diye bağırdı. Garson öksürerek yanlarından ayrıldı. Kısa bir süre beklediler. Bu esnada haberleri olmadan baş garson tarafından dikkatle inceleniyorlardı. Şampanyanın getirilmesiyle bay giriş ve bay çıkışın keyiflenmesi bir oldu. "Bir düşünsene, kahvaltıda şampanya vermeyi reddediyorlar. Sadece bir düşün." Böyle korkunç bir olasılığın gerçekleşme ihtimalini düşünmeye çalıştılar. Fakat bu kadarını başarmak bile onlar için fazlaydı. Kahvaltıda şampanya içmek isteyen birine başkasının karşı çıkabildiği bir dünyanın var olabilmesi, ikisinin de aklının alamayacağı bir şeydi. Garson şampanyayı pat diye açtı ve kadehleri hemencecik açık sarı sıvıyla köpüklendi. "Sağlığınıza bay giriş, sağlığınıza bay çıkış." Garson çekildi. Dakikalar geçti, şişe gittikçe azalıyordu. Dean bir anda "Küçük düşürücü," dedi. "Küçük düşürücü olan ne?" "Kahvaltıda şampanya içmemize karşı olmaları düşüncesi." "Küçük düşürücü mü?" diye düşündü Peter. "Evet, tam da bu küçük düşürücü." Yine bir gülme tuttu bunları. Ortalığı kahkahaları ile inlettiler. Sağa sola sallanıyor, sandalyelerinde ileri geri kaykılıyor, "küçük düşürücü" sözlerini birbirlerine tekrar tekrar söylüyorlardı. Her bir tekrar daha da gülünçleştiriyordu onu sanki. Birkaç muhteşem dakikanın ardından bir şişe şampanya daha içmeye karar verdiler. Endişe duyan garsonları kendisinden daha üst rütbedeki birine danıştı ve bu ihtiyatlı kişi başka şampanyanın kesinlikle servis edilemeyeceğini söyledi. Masanın hesabını getirdiler. 5 dakika sonra ikisi kol kola Komodor'dan çıkıp kendilerine merakla bakan kalabalığın arasından 42. sokağa doğru yol aldı ve Vanderbilt bulvarından Biltmore'a çıktılar. Burada da şeytana uyup gerekeni yaptılar, dimdik durarak hızlı adımlarla lobiden geçtiler. Yemek salonuna girince yine aynı performansı sahnelediler. Durup dururken başlayan sarsıcı gülme krizleri, kasıla kasıla yaptıkları politika ve üniversite tartışmaları ve neşeli tavırları arasında gidip geliyorlardı. Saatleri 9'u gösteriyordu, belli belirsiz bir düşünceye dalmışlardı. Hiç unutmayacakları bir partideydiler sanki. Her zaman hatırlayacakları türden. İkinci şişeyi ağırdan aldılar. Ortalığı ayağa kaldırmaları için ikisinden birinin "küçük düşürücü" sözcüklerini söylemesi yetiyordu. Vardiya değişirken salondan pır pır sesler duyuluyordu. Tuhaf bir hafifliğin yayılmasıyla birlikte o ağır hava da dağıldı. Hesabı ödeyip lobiye doğru yürüdüler. Tam o sırada sabahtan beri 1000. dönüşünü tamamlayan dış kapıdan içeriye göz altlarında siyah halkalar olan solgun yüzlü genç ve güzel bir kadın girdi. Üzerinde buruşuk bir gece elbisesi vardı. Yanına yakışmayan, çirkin ve şişman bir adam eşlik ediyordu ona. Merdivenin başında Bay Giriş ve Bay Çıkış'la karşılaştılar. Bay Giriş, "Edith!" diye neşeyle öne atıldı, başıyla yere kadar eğilerek. "Günaydın canım," dedi. Şişman adam durumu sorgulayan bir şekilde Edith'e baktı. Karşılarına çıkan bu adamı hiç uğraşmadan ortadan kaldırmak için ondan bir işaret bekliyordu sanki. Peter biraz düşündükten sonra "Laubaliliğimi affedin," diye ekleme yaptı. "Günaydın Edith." Dean'i dirseğinden tutup öne doğru itti. Sizleri Bay Giriş'le tanıştırayım. Kendisi en yakın arkadaşım olur. Ayrılmaz bir ikili. Bay Giriş'le Bay Çıkış. Bay Çıkış öne çıkıp eğildi. Aslında gereğinden fazla bir şekilde öne çıkıp eğildiği için neredeyse yere kapaklanacaktı. Son anda Edith'in omzuna tutunarak dengesini buldu. Sonra kibar kibar, "Ben Bay Çıkış Edith," diye mırıldandı. Bay Giriş'in Bay Çıkışı. Peter böbürlenerek, "Bay Giriş'in Bay Çıkışı," diye tekrar etti. Fakat Edith'in gözü onları görmüyordu bile. Üst balkondaki küçük bir noktaya takılı kalmıştı gözleri. Şişman adama hafifçe başını salladı. Bununla birlikte boğa gibi ilerleyen iri kıyım adam sağlam bir hareketle Bay Giriş'le Bay Çıkış'ı iki yana salladı. Açtığı bu yoldan Edith'le beraber yürüyüp gitti. Daha 10 adım atmamışlardı ki Edith tekrar durdu ve kısa boylu esmer bir askere işaret etti. Bu asker genellikle kalabalıkları süzerdi. Özellikle de şaşkınlık ve büyülü bir dehşetle Bay Giriş'le Bay Çıkış'ın doldurduğu alanları gözlerdi. "İşte!" diye haykırdı Edith. "Şuraya bak!" Sesi yüksek ve tiz çıkıyordu. İşaret ettiği parmağı hafifçe titriyordu. "Erkek kardeşimin bacağını kıran asker bu işte." Her yerden bir çığlık koptu. Jaket ataylı bir adam masanın yanındaki yerinden fırlayıp geldi. İri cüsseli adam kısa boylu esmer askerin yanına ışık hızıyla koştu ve lobidekiler bu küçük grubun etrafında toplanarak Bay Giriş'le Bay Çıkış'ın görüş mesafesini kapattı. Fakat bu olay Bay Giriş'le Bay Çıkış için vızıldamaktan ve dönmekten başka bir işe yaramayan yanar döner dünyanın bir parçasından başka bir şey değildi. Bağırışları duydular, iri adamın sıçradığını gördüler, sonrası bulanık bir fotoğraftan ibaretti. Sonra gökyüzüne doğru çıkan bir asansörün içindeydiler. "Kaçıncı kat efendim?" diye sordu asansörcü. "Fark etmez," dedi Bay Giriş. "En üst kat," dedi Bay Çıkış. Asansörcü adam, "En üst kat burası," dedi. Bay Çıkış, "Bir kat daha çık," dedi. "Daha yükseğe," dedi Bay Giriş. "Göğe," dedi Bay Çıkış. 6. caddeye çok yakın, küçük bir otelin odasında kalan Gordon Starrett, başının arka tarafında şiddetli bir ağrı ve tüm damarlarına yayıldığını hissettiği hastalıklı bir zonklamayla uyandı. Odanın köşesindeki koyu gri gölgelere ve durduğu köşede uzun zamandır kullanılan büyük deri koltuğun soyulmuş yüzeyine baktı. Yere baktığında darmadağınık, buruşturulmuş kıyafetler gördü. İçerisi bayat sigara ve alkol kokuyordu. Pencereler sıkıca kapanmıştı. Pervazdan içeriye sızan parlak güneş ışınları yattığı karyolanın tahta başlığında kırılmaya uğruyordu. Kımıldamadan yatıyordu. Komaya girmiş ya da uyuşturucu almışçasına gözleri fal taşı gibi açıktı. Zihni yağlanmış bir makine tıkırtısıyla zehir gibi çalışıyordu. Tozlu güneş ışınlarını fark etmesi ve yanı başında duran derisi soyulmuş koltuğu görmesi 30 saniyesini aldı. Böylelikle bir yaşam belirtisi olduğunu anladı. Bir o kadar zamanda Jewel Hudson'la geri dönüşü olmaksızın evlenmiş olduğunu hatırlaması için geçti. Yarım saat sonra dışarıya çıktı. Spor eşyaları satan bir mağazadan tabanca satın aldı. Sonra yoldan bir taksi çevirerek Doğu 27. sokaktaki odasına gitti. Resim malzemelerinin bulunduğu masaya eğilerek tam şakağının arkasından vurdu kendini.